Ayrım 8, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 124. Tayyip ve Bombacılar. 3 Mart 2009 tarihinde Ergenekon iftiraları nedeniyle yargılandığım 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğum bir beyanımda, dev solun bombacısı Cemal Alparslan ile Tayyip Erdoğan'ın irtibatını kanıtlamıştım. 3 Şubat 2009 tarihinde verdiğim dilekçede Tayyip ile Ümraniye bombacısı olarak tanınan ve uyuşturucudan cinayete kadar birçok olaya adı karışan Hasan Yeşildağ ile olan ilişkilerini belgelemiş şu açıklamalarda bulunmuştum. Savcı Zekeriya Öz gerek ilk ifademde gerekse ek ifademde sürekli olarak MİT'çilerle top oynadığından, yüzme havuzlarına beraberce gittiklerinden bahsediyordu. Savcı Öz başka sanıklara da MİT'çilerle olan ilişkilerini anlatıyor, MİT benim kulağıma fısıldar ben yaparım diyordu. Emniyet içindeki Fethullahçı yapılanma tarafından şehit edilen Dr. Necip Hablemitoğlu, MİT Kontur Terör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür hakkında Köstebek adlı kitabının 128 ve 129. sayfalarında şu bilgileri veriyordu. Fethullahçı Özel İstihbarat Örgütü, Mehmet Eymür'ü hasımları için açılacak kampanyaların tetikleyicisi olarak kullanmaktadır. Hablemitoğlu, Eymür hakkında ABD işbirlikçisi tanımını da kullanıyor ve şöyle devam ediyordu. Sığındığı yeni vatanının istihbarat servislerinin lojistik desteğiyle eski vatanını pazarlayan bir istihbarat eskisi kaçkın. Hablemitoğlu, Eymür'ün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı hasmane tutumundan da bahsediyor, Amerika'da CIA koruması altında yaşadığını, MİT belgelerini CIA süzgecinden ve onayından geçirdikten sonra 2937 sayılı yasaya rağmen ifşa ve teşhir ettiğini, MİT içindeki rakiplerinin özel hayatlarına ilişkin fotoğraflarını yayınladığını yazıyordu. Zekeriya Öz'ün başlattığı sözde soruşturmayı yönlendirdiği sürekli gündemde olan Mehmet Eymür, 4 Aralık 2008 tarihli Akşam Gazetesi'ne verdiği demeçte Zekeriya Öz ile ilgili olarak şunları söylüyordu. Ergenekon soruşturmasını yürüten Zekeriya Öz'ü ifademi almak için çağırdığımda tanıdım. Oysa 17 Haziran 2008 tarihli bilgi alma tutanağına göre bilgi veren sıfatıyla anılan evrakta imzası olan Eymür'ün bu bilgileri Zekeriya Öz'e verdiğine dair hiçbir kayıt ve bilgi yok. Üstelik ifade vermek için MİT'ten alınması gerekli zorunlu izin belgesi de yok. Tutanakta Eymür'ün dışında bilgi almayı yapanlar adı altında iki emniyetçi ile bilgi almayı yazan başlığının aşağısında bir başka polisin sicil numaraları ve imzaları bulunuyordu. Öncelikle, Mehmet Eymür için bilgi tutanağının düzenlenmesi maksatlıdır. Çünkü bu yoldan kişiye şahit olmanın tüm yükümlülüklerinden sıyrılma imkanı getirilmektedir. Rahatlıkla her türlü yalan beyanda bulunabilmek, yemin etmek, doğruyu söyleme sorumluluğundan kaçınabilmek imkanı tanınmıştır. Yasalarımızda bulunmayan bir sistem ile sırf tanık olmanın sorumluluğundan kaçınmak amacıyla bilgisine müracaat ediliyordu. Eymür bilgi vermesinin 7. sayfasında, ben burada bir konu belirtmek istiyorum. Basında benim Ergenekon soruşturması ile ilgili Cumhuriyet Savcısının yönlendirdiğim şeklinde haberler çıkmıştır. Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Ben geldim ve bildiklerimi size anlatıyorum demiştir. Oysa 25 Mayıs 2006 tarihli Star gazetesinde Mehmet Eymür ve savcıların 2008'e kadar adını dahi bilmediklerini iddia ettikleri Telmaşa örgüt hakkında bir yazı yazılıyordu. Bu yazıdan ufak bir alıntı. Eski MİT'çi Eymür de Amerika'dayken internet sitesinde Ergenekon'u gündeme getirmiş ancak örgütün detayları hakkında bilgi vermemişti. MİT'in Başbakan Erdoğan'a verdiği briefingde de derin bağlantıları olan illegal yapının doçent doktor Necip Hablemitoğlu suikastı ve son Danıştay saldırısıyla direkt bağlantısı olduğu iddia edildi. 25 Mayıs 2006 tarihli yani Danıştay saldırısından bir hafta sonraki bu haberde ayrıca MİT raporunda son dönemde gerçekleştirilen faili meçhul ve aydınlanan eylemler Ergenekon işi denildi şeklinde uydurma olup olmadığı bu konuda düzenlenen raporların MİT'ten getirilmesiyle görülecek ithamlar da bulunuluyordu. Gazetenin haberine göre Ergenekon denilen uydurma örgütü 2006 yılında MİT biliyor, Tayyip biliyor, Eymür hepten biliyor, basında Star biliyor, Yunan Tovima biliyor, bilmekle kalmıyor, hedef gösteriyor. Nasıl mı? 28 Mayıs 2007 tarihli Yunan Tovima gazetesi, Türkiye'de ikinci bir susurluk olayı gelişiyor. Gizli güçlerin savcı cinayetleriyle o kadar bağlantıları vardır ki, bir o kadar da evrensel patrikhane saldırılarıyla bağlantıları vardır şeklinde iftira içerikli bir haber yapıyordu. Haberde Muzaffer Tekin hakkında milliyetçi grupların TMT'si, Kıbrıs Türk Gizli Güçler ve Evrensel Patrikhane'ye yapılan saldırılarla ilişkisi vardır deniyor. Tekin'in avukat Kemal Kerinçsiz ile birlikte Patrikhane'nin Fener'den uzaklaşmasını istediği, Kemal Kerinçsiz'in Bartolomeos'a dava açtığı anlatılıyordu. Gazetede Sevgi Eren Erol'un Türk milliyetçilerinin Patrikhane'ye karşı yapılan tüm gösterilerde yer aldığı aktarılıyor, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin Türk gizli istihbarat emriyle kurulduğu iddia ediliyordu. Tovima, Eren Erol'un Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin temsilcisi olduğunu da vurguluyordu. Tovima'da yer alan yazıda, Tekin'in iyi dostları arasında eski emniyet müdürü İbrahim Şahin ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük bulunuyor deniyordu. Yunan Tovima, Veli Küçük ve İbrahim Şahin'i derin devletin içinde olmakla itham etmekle de kalmıyor, o günlerde hiç kimsenin bilmediği bir iddiayı şu şekilde ortaya atıyordu. Bütün bu olayların sonu Ergenekon'a çıkmaktadır. Tovima'nın yazısından yaklaşık iki hafta sonra Ümraniye bombaları sahne alıyor, Tayyip ve Fethullah'ın gerçek yüzleri hakkında yazı yazan isimler teker teker tutuklanıyordu. Yunan gazetesi Tovima'da ismi geçen isimler aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra örgüt yöneticisi olarak suçlanıyor ve tutuklanıyorlardı. Bu tarihte daha Ümraniye bombaları sahne almamış Ergenekon diye bir çakma örgütü, savcı Zekeriya Öz ve arkadaşları bilmiyor. Örgüt üyesi olmakla Zekeriya Öz tarafından suçlanan insanlar ise hiç bilmiyordu. O zaman Mehmet Eymür ve Zekeriya Öz hanedan restoran başta olmak üzere görüştükleri yerlerde ne konuşuyorlar diye sorulursa bu sorunun şimdilik cevabı yok. Ergenekon soruşturması ve bu davada kilit rol oynayan isimlerden Mehmet Eymür, gizli ortağı olduğu Princess Şirketler grubunun yöneticilerindendir. Bu grubun Ataköy'deki binası imara aykırı bir şekilde fabrika binasından otele dönüştürülmüştür. Bu kaçak yapıya otel izni alabilmek için kullanım ruhsatı, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yasalara aykırı bir şekilde verilmişti. Yine bu kaçak otele kanunlara aykırı bir şekilde kumarhane ve 5 yıldızlı otel ruhsatını dönemin Turizm Bakanı Bahattin Yücel sunmuştu. Bahattin Yücel, Alparslan Aslan'ın bürosunu tefriş eden eski dev sol bombacısı ve MİT mensubu Cemal Alparslan Ertuğ'un ortağıydı. Cemal Alparslan Ertuğ, Mehmet Eymür'ün sağ koluydu. Tayyip'ten Ertuğ'a kadar bu isimler hep bir aradadır. Karşı devrim iftiralarının 327. sayfasında yer alan Gizlilik Prensibi başlıklı bölümün son paragrafında sözde Ergenekon örgütünün çalışma prensibinin İtalya P2 Mason Locası ile aynı olduğu uydurmasında bulunulmuştur. Oysa karşı devrim iftiranamelerinin koordinatörü Mehmet Eymür'e İtalyan P2 Locası finansörü Andreotti ailesi tarafından özel yapım zırhlı bir Alfa Romeo araba hediye edilmişti. Araba diplomat permisiyle Ankara gümrüğünden çekilmek suretiyle Ankara 5 evlerde bulunan bir araba galerisinde satılmıştı. Bir devlet memuru tarafından yemeden içmeden maaşı ile ancak 20 yılda biriktirebileceği bir para ile alınabilecek böyle bir özel araç Eymür'e neyin karşılığında hediye edilmişti? Eymür'ün üflemeleriyle hazırlanan iftiranamelerde sözde Ergenekon örgütünün uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da uydurulmuştu. Ancak bu iftira namelerin çakma savcısı Tayyip'in en yakınında bulunan ve Pınarhisar cezaevi süreci dahi sürekli yanında yer alan ekibin en önemli isimleri hep uyuşturucu ile anılıyordu. Ergenekon iftira namelerinin fısıldayıcısı Mehmet Eymür'ün adı uyuşturucu ile yan yanaydı. Ermeni terör örgütü Asala ve PKK'nın finansörü, yine PKK'nın yayın organlarından Özgür Gündem'in sahiplerinden Ermeni asıllı Behçet Cantürk'ün Onur Turizm Denizcilik Şirketi'ne bağlı Kısmet'in bir gemisi içinde bulunan 3100 kilogram baz morfin ile Güney Kıbrıs açıklarında battı. Geminin sahibi olarak gözüken Derya Ayanoğlu'nun babası Osman Ayanoğlu, MİT'te Eymür'e bağlı olarak çalışıyordu. Osman Ayanoğlu, Kürşat Yılmaz tarafından öldürüldüğünde üzerinden çıkan silah MİT adına kayıtlıydı. Kısmet'in bir gemisinin muhabere yani haberleşme elemanı MİT görevlisiydi. Her ne kadar kamuoyunda gemi mürettebatı tarafından içindeki malla beraber batırıldı deniyorsa da doğrusu içindeki 3100 kilogram baz morfin alındıktan sonra ABD'nin emriyle batırıldığıydı. Bu olaydan sonra Eymür ile Cantürk'ün yolları ayrılıyordu. Onlarca diplomat ve vatandaşlarımızın canına kıyan Ermeni terör örgütü ASAL'a ve yine eli kanlı terör örgütü PKK'nın finansörü Ermeni kökenli silah ve uyuşturucu kaçakçısı Behçet Cantürk'ün her daim karşılaştıklarında sarılıp öpüştüğü Ermeni kökenli AKP'li bakan Abdülkadir Aksu'ydu. Kanlı Danıştay saldırısı olduğunda İçişleri Bakanlığı koltuğunda Ermeni kökenli Abdülkadir Aksu oturuyordu. Bu ülkede işlenen Atatürkçü aydın cinayetleri, emekli asker suikastleri, MİT mensuplarının öldürülmeleri, mafya cinayetleri %90'lık bir oranla hep Abdülkadir Aksu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde gerçekleşiyordu. Ya Kahramanmaraş olayları? Aksu'nun o günlerde vali yardımcılığı yaptığı Kahramanmaraş'tan ayrılmasının ardından başlamıştı. Basında çıkan haberlere göre Fethullahçı siciline rağmen Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanan ve Cumhuriyet Gazetesi'ne ikinci bombanın atılmasından bir gün ve Danıştay saldırısından bir hafta önce 9 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da görevine adeta apar topar başlayan Ramazan Akyürek'in bu göreve getirilmesinde ağırlığını koyan da Abdülkadir Aksu'dan başkası değildi. Uyuşturucu babası ve Tayyip. Aslen Rizeli olan Hasan Yeşildağ 12 Eylül öncesinden bu yana sürekli olarak Tayyip'in en yakınında yer almış, onun önündeki engelleri aşmasında küçümsenmeyecek destekler de sağlamış, bu yardımları sonucunda Tayyip'in belediye başkanlığından bugüne birçok ballı ihaleyi kapmıştı. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip'in gizli kasalarından biri olduğunu ilk defa sesli olarak Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca dile getiriyordu. 2006 yılının başlarında Türkiye'de çok önemli bir yargı skandalı yaşanıyor, gazeteci Abdi İpekçi'nin katili ve Papa suikastli sanığı Mehmet Ali Ağca, AKP hükümetince yanlışlıkla salınıyordu. Medyanın kıyameti koparması sonucunda AKP'li Adalet Bakanlığı yaptığı hatalar ve yanlışlıklar birer birer ortaya çıkıyor ve Ağca isyan halinde yeniden cezaevine gönderiliyordu. Ağca'nın tahliyesinin ardından tekrar tutuklanıp cezaevine konulmasından sonra bu kez isyan sırası Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi Adnan Ağca'ya geliyor, ağzını açıp gözlerini yumarak Tayyip ve örgütüne tehdit üzerine tehditler savuruyordu. Ağca'nın tehditlerine biraz ara verelim ve medya dünyasının en kıvrak kalemlerinden Mahmut Öbür'ün Yeşildağ kardeşler ile ilgili olarak 16 Şubat 2006 tarihindeki Sabah gazetesine yer alan yazısını hatırlayalım. Yeşildağlara civan gelin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulislerinde son günlerde herkes birbirine Washington'dan müjde var diye haber veriyor. Daha çok meclis üyeleri arasında geçiyor bu konuşma. İlk duyduğumuzda biz de şaşırdık. Acaba İstanbul'a ABD'den büyük bir yardım mı var diye düşündük. İşin sırrı sonradan ortaya çıktı. Meğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li meclis üyesi Zeki Yeşildağ müzmin bekarlığa son vermiş ve Washington'da dünya evine girmiş. Biliyorsunuz Yeşildağ soyadı İstanbul'un hatta Türkiye'nin yüksek tepelerinde bir hayli etkili. Özellikle Hasan Yeşildağ adı bu köşeyi izleyenlerin hiç de yabancısı değil. Aslında Yeşildağ kardeşlerin inanılmaz yükseliş öyküleri gerilim ve macera romanlarına taş çıkartacak cinsten. Şimdi bu romana yeni bir bölüm daha ekleniyor. Bu bölüm Yeşildağ ailesine yeni bir ismin katılmasıyla başlıyor. Washington'da mütevazi bir evlilik töreni, damat adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ. Gelin adayına gelince, işte o ismi duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Çok değil 12 yıl önce Türkiye'yi sarsan Civan Gate skandalına imza atan dönemin Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan'ı bilirsiniz. Washington'daki mütevazi düğünün gelin adayı Engin Civan'ın kız kardeşi Müjde Civan. Nereden nereye? İstanbul'dan Washington'a uzanan ilginç bir aşk öyküsü. Tesadüfler şaşırtsa da yeni evlilere mutluluklar diliyorum. Daha önce yazdım, basit bir çek suçu işleyerek önceden cezaevine giren Hasan Yeşildağ, Tayyip Erdoğan'ı karşılamış 4 ay boyunca da tüm görüşmelerini düzenlemişti. İşin politik ayağında ise kardeşi Zeki Yeşildağ var. Zeki Yeşildağ AKP Beyoğlu ilçe örgütünden seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi. Şimdi asıl soruya geçelim. Hasan Yeşildağ'ın Ağca ve çevresiyle nasıl bir ilişkisi vardı? Geçmişinde birçok karanlık olayın olduğu söyleniyor. Doğru mu? Ve bugün Hasan Yeşildağ İstanbul'da ne tür işler yapıyor? İlgili ve yetkili kişilerden yanıt bekliyoruz. Mahmut Övür'ün dediği gibi, nereden nereye? Daha dün sabah gazetesindeki köşesinde ve ATV'de sabah akşam sövdüğü Tayyip'e ve Fethullah'a, bugün Tayyip'in damadının kanatları altında övgüler düzüyor. Fethullah'ı da Tayyip'i de yere göğe sığdıramıyor. Tayyip ve Fethullah ile mücadele eden Atatürkçü isimleri köşesinden dün denecek yakın bir zamanda Tayyip muhalifi olan ancak çalıştığı gazeteden kovulunca Tayyip hayranlığında karar kılan bir başka damat Yiğit Bulut ile birlikte gammazlıyor. Tayyip ve Fethullah'ın gerçek yüzlerini ortaya çıkaran insanların yasalara aykırı bir şekilde cezalandırılmalarını istiyordu. Rüzgar Gülü ile yarışan gazeteci Mahmut, dün Tayyip ve Fethullah'ın konuşmalarından 2 dakikalık görüntü alıp yayınlamak için 52 takla atıyor, bunların ülkemiz için nedenli büyük bir tehlike, nedenli büyük bir tehdit olduğunu anlata anlata bitiremiyordu. Bugünse damadın gazetesinde Fethullah ve Tayyip için metiyeler düzüyordu. Olsun varsın, nasılsa yarın onlar iktidardan gittiklerinde yine eski haline döner ve başlar yine muhalifliğe. Tabii bunların ne yaman bir tehlike olduğunu da anlatmaya. O zaman biz de şimdi Mahmut'un muhalif günlerinden kalma bir başka Hasan Yeşildağ yazısını okuyalım. Kim şu Hasan Yeşildağ? Bir süre önce Türkiye'de ciddi bir yargı skandalı yaşandı. Skandalın nedeni gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Ağca'nın yanlışlıkla salıverilmesiydi. Sonunda yanlıştan geri dönüldü ve Ağca yeniden cezaevine girdi. O süre içinde dikkat ettiyseniz Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren geçmişindeki karanlık noktalar enine boyuna tartışıldı. Çok şey söylendi ama hiçbir şey yapılmadan bir dahaki karanlık olaya kadar tartışmaya ara verildi. O günlerde bunun kadar olmasa da önemli bir ayrıntı daha dikkatlerden kaçtı. Adeta şeytan ayrıntıda gizlidir sözünü haklı çıkartacak bir ayrıntıydı bu. Şimdi o günlere dönelim ve o kaotik ortamda kaybolan o ayrıntıya dikkat çekelim. Ağaca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında kardeşi Adnan Ağaca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu. Öfkeliydi Adnan Ağaca. O öfkeyle ileri geri bir sürü şey söyledi. Söylediklerinin içinde elle tutulamayacak saçma şeyler de vardı. Gerçekten düşündürücü iddialar da. İşte Ağaca'nın iddialarından biri. Başbakanın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Her gün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağaca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ Kartal'da beraberlerdi. Şaşırtıcı değil mi? Ne demek istiyor acaba? İnsanın aklına yine deli saçması bir iddia ortaya atılarak kafaların karışması amaçlanıyor düşüncesi geliyor. Ama ya öyle değilse? İşin doğrusu Adnan Ağaca'nın bu sözlerini büyük çoğunluk deli saçması olarak değerlendirdi ki sadece bir televizyon bülteninde yayınlandı ve hiç kimse bu sözlerin ne anlama geldiğini de sormadı. Sahi kimdi bu Hasan Yeşildağ? Adnan Ağaca'nın günahına girip sorguladığı biri mi yoksa bugün önemli işleri olan ama dünü bir hayli bilinmez biri mi? Bu sorulara Hasan Yeşildağ'ın bir cevabı var mı bilmiyoruz ama bildiğimiz başka şeyler var. Hasan Yeşildağ adını özellikle AKP İstanbul camiası çok iyi biliyor. Çünkü Yeşildağ'la Başbakan Erdoğan'ın ilişkisi bir hayli gerilere uzanıyor. Bu ilişkinin derinliği bir yana su yüzüne çıkması saray cezaevi dönemine denk düşüyor. Başbakan Tayyip Erdoğan 4 aylık hapis cezasını tamamlamak için saray cezaevine girdiğinde onu karşılayan kişi Hasan Yeşildağ'dı. Şimdi burada biraz duralım. Tayyip'in aleyhinde en küçük bir yazı yazan isimlerin hakkında hemen milyarlarca liralık tazminat davaları açıp kişiyi yıldırma yoluna gittiği herkesin bildiği bir durumdu. Tayyip'in tazminat davaları ile yıldıramadığı insanları ise Ergenekon tertibiyle cezaevlerine gönderdiğini Sağır Sultan bile duymuştu. Ancak her ne hikmetse kendi gazetesinde, pardon damadının gazetesinde, daha önceleri kendi aleyhine yazan Mahmut Öbür ise maaşına zam alıyor ve yazılarına devam ediyordu. Bir tek farkla, muhaliflikten yandaşlığa yatay geçiş yapıyordu. Bu yatay geçişte neler etken olmuştu? Mahmut Ağaca'nın kardeşinin iddialarına, hani canım şu Hasan Yeşildağ'ın Tayyip'in gizli kasası olduğuna dair iddialarına artık niye sütunlarında bırakın o denli geniş bir şekilde yer vermeyi tek satırla olsun ima bile etmiyordu. Ya Tayyip hemen hemen aleyhindeki bütün yazı yazan kalemleri Silivri'ye göndertirken bu Mahmut'a bol sıfırlı maaşla neden kendi gazetelerinde yazı yazdırmaya devam ediyor? Garip değil mi? Mehmet Ali Ağca'nın kardeşi ve damadın gazetelerinin yazarı tarafından Tayyip Erdoğan'ın gizli kasalarından biri olarak tanımlanan uyuşturucu kaçakçısı Hasan Yeşildağ'ın, AKP'li meclis üyesi kardeşi Zeki Yeşildağ'ın Tayyip'in ön ayak olması sonucunda Engin Civan'ın kız kardeşiyle evlendiğini aktarmıştım. Abdullah Gül'ün kankası Hanefi Avcı'nın anlatımlarına göre Mehmet Eymür, Tarık Ümit ve Engin Civan birbirlerine paralarını emanet edecek kadar yakın ilişki içindeydiler. Ülkemizde işlenen cinayetler, katliamlar incelendiğinde hep aynı yapı, hep aynı isimlerle oluşan ortaklıklar öne çıkıyordu. Bunlar SİHA'nın denetiminde faaliyet gösteren Ermeni örgütlerinin organizesinde yöneticilerinin ve tetikçilerinin büyük bir çoğunluğunu Ermeni asıllı isimlerin oluşturduğu Hizbullah, PKK, El-Kaide gibi örgütlerle işbirliği içinde çalışan, emniyet içinde yuvalanan Fethullahçı şebeke. Bu karma örgüt işledikleri cinayetleri, yaptıkları katliamları, gerçekleştirdikleri ihanetleri, dün de uydurdukları sanal örgütlere ve suçsuz insanlara fatura ediyorlardı bugün de. Dün bomba davasıydı, bugün yine bomba malzemeli Ergenekon. Okyanus ötesinden Ergenekon adı ile uydurdukları örgüte, Fethullahçıların, Tayyip'in ve irticai oluşumların ipliğini pazara çıkaran insanları, PKK ve diğer örgütlere ülkeyi dar eden kahramanları, kiraladıkları kanı ve soyu bozuk birkaç provokatöre değişik gerekçelerle aratıp, türlü türlü bahanelerle konuşturup, sonra da onlarla bağlantıları varmış gibi iftira atıp, Atatürkçü insanları terör örgütü elemanı olarak yaftalıyorlardı. Ardından adliye içindeki F tipi yapılanmaya dahil hakim ve savcılarla tutuklattırarak hedeflerine ulaşıyorlar, Atatürkçü insanları böylece susturma yoluna gidiyorlardı. Son zamanlarda işlenen cinayetlerdeki bazı izler oldukça dikkat çekiciydi. Hrant Dink cinayetinde başrolde yer alanlar F tipi örgütün elemanları iken, bu elemanları istihdam eden Fethullah sicilli Trabzon İl Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'ti. Olaya karışanların çoğunluğu Ramazan Akyüreğin ve polisin kullandığı muhbirlerdi. Malatya'da gerçekleştirilen zirve yayın evi katliamındaki failler yine emniyette yuvalanan malum örgüte çalışan isimlerdi. Malatya İl Emniyet Müdürü ise her Fethullah Gülen soruşturmasında yer alan ve komiser rütbesiyle görev yaptığı polis kolejinde Atatürkçü öğrencilere sergilediği olumsuz tavırlarla ünlenen Ali Osman Kahya'ydı. Tayyip Rahip Santora cinayetinin ardından gerçekleştirilen Malatya cinayetleri için şık olmadı diyordu. Bir başbakan düşünün, bir kentte katliam yapılmış, onun tepkisi sadece şık olmadı şeklindeydi. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor, cinayetler için şık olsun talimatı mı verilmişti? Peki, suçsuz ve ilgisiz insanları kıyısından köşesinden bu cinayete bulaştırmak için insanüstü çaba harcayan gerek F tipi elemanları gerekse diğer misyoner sevdalıları Tayyip'i bu sözlerinden dolayı neden kınamadılar? Niçin bu sözleri yok farz ettiler? Niye? Say niye? Doktor Necip Hablemitoğlu emniyet ve MİT içindeki Fethullahçı yapılanmayı teşifre eden Köstebek adlı kitabını bastırmaması için özellikle emniyet bünyesinden çok yoğun baskılar görüyor, tehditler alıyordu. Hablemitoğlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın ölüm de içeren tehditlerinden birkaç gün sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün namusu olarak kabul ettiği cinayeti çözmek için harcaması gereken mesaisinde Fethullahçı okulları ziyaret ediyor, burada adına yazılan şiirleri kabul ediyordu. Soruşturmayı, daha doğrusu soruşturmamayı yürüten terörle mücadele ekibinin başı olan şahıs, Hablemitoğlu için aynen şu sözleri kullanıyordu cesedinin başında. Ergün, Hablemitoğlu kim? Niye basın bu kadar çok ilgileniyor? Bu olay çek veya senet davası mı? Oysa aynı şahıs daha önce Ankara TEM'de Hablemitoğlu'nu çok sevip saydığını, hatta onun inkılap tarihi derslerine girmek istediğini, ancak kendilerine başka hocanın geldiğini söylüyordu. Başka? Hablemitoğlu'nu televizyonlardaki tartışmalardan izlediğini, çok takdir ettiğini anlatıyor, tanışma arzusuyla beraber imzalı bir kitabını da istiyordu. Peki aynı şahıs Hablemitoğlu'nun cesedinin başında ne diyordu? Ergün, Hablemitoğlu kim? Niye basın bu kadar çok ilgileniyor? Bu olay çek veya senet davası mı? Aynı müdür menfur Danıştay saldırısını da soruşturmuştu. Ne tesadüf değil mi? Yerseniz tabii. Soruşturmadaki ilginçlikler sadece bu kadar mı? Kim demiş? Örneğin Emin Arslan'ın Hablemitoğlu'na gönderdiği baş müfettişin her gün ortalama 13 gibi evinden çıkan Hablemitoğlu'nu olay günü 4.20 gibi eşinin çalıştığı okulun santralinden eşinin yanında mı diye sorması. Öyle ya, her gün 13 gibi evden çıkan Hablemitoğlu o gün babasıyla sohbet etmek için 17'de dışarı çıkmıştı. Müfettiş Hablemitoğlu'nun ev ve cep telefonunu bilmesine ve yine Hablemitoğlu'nun babasının söylediğine göre ev ve cep telefonlarının sürekli açık olmasına rağmen neden eşinin hemen hemen hiç kimsenin bilmediği okulunun santral numarasını bulmuş, oradan eşini arayıp onun derste olduğu cevabını alınca Hablemitoğlu yanında mı diye sormuştu. Sahi niye öyle yapmıştı? Oysa Hablemitoğlu'nu çok kolay arayabilirdi. Ama o daha yeterince tanımadığı Hablemitoğlu'nun eşini aramıştı. Eşiyle de görüşmemiş Hablemitoğlu'nun orada olup olmadığını sormuştu. Baş müfettiş daha sonra kimlere ne bilgiler vermişti? Kim bilir? Baş müfettişin telefon numarası santralin telefonuna düşmese, görevli memur numarayı kaydetmese bu olay sır olarak kalacaktı. Baş müfettişin telefonu İber adlı bir şirkete aitti. Şirket ortakları da oldukça ilginç isimlerdi. Birincisi kendisi, ikincisi eşi. Üçüncü ortak o günlerde nüfus işleri genel müdürü olan İlhan Atış. Dördüncü ortak ise İlhan Atış'ın karısı. İlhan Atış, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi iken Tayyip ile ilgili soruşturmalarda suç bulamıyordu. Onun bu başarısı AKP iktidarında kendisine valilik kapısını açtı. Atış bugün Adana valisi. Ne güzel değil mi? Bir yanda devlet memurluğu, diğer yanda şirket ortaklığı. Hem de ortakların baş harflerinden oluşan bir şirket. Tabii insanın aklına ilk anda şu soru da geliyor. Bilgisayar, yazılım vesaire dallarında faaliyet gösteren şirket hangi kurumla veya kurumlarla çalışıyordu? Bilemem ki. Cevapsız sorular sadece bu kadar mı? Olur mu? Neden? Ankara Amerikan Konsolosluğu Hablemitoğlu şehit edilmeden 2 ay kadar önce sıfır olarak kiraladığı gri Brava marka otomobilin içine yerleştirdiği 2 görevliyi aynı gün Hablemitoğlu'nun evinin penceresinin önünde konuşlandırmıştı. Niye? Güya Amerikalıları koruyacaklarmış. Duy da inanma. Amerikalıların bina nire, Hablemitoğlu'nun evi nire. Amerikalılar Hablemitoğlu'nun evinde mi kalıyordu? Zira araba park ettiği yerden sadece Hablemitoğlu'nun evini, evinin salonunu, mutfağına kadar görüyordu. O halde bir daha soralım. Amerikan Büyükelçiliği niye Hablemitoğlu'nun katledilmesinden yaklaşık birkaç ay sonra arabayı kiraladığı maden ve petrol arama şirketine geri verdi? Yoksa Büyükelçilik Amerikalıları Hablemitoğlu'ndan mı koruyordu? Emniyet bu soruyu Amerikalılara niçin sormaz? Sormaz, soramaz. Sormadığı, soramadığı halde mani oluyor halimi arz etmeye hicabım der gibi bir boyun büküşle sessiz kalıyordu. Emniyetin bu olayda sergilediği garip tutumlar sadece bu kadar mı? Olur mu? Yaz yaz bitmez. Örneğin olayı soruşturmamak için soruşturanlar telefon baz kayıtlarını sağlıklı olarak takip ettiler mi? Ya da hiç mi takip etmediler? Meçhul. Mesela olay yerinin hemen dibinde bulunan park ve onun biraz üzerindeki bazı Kürt kökenli AKP'li bakanların ve Saadet Partililerin ortak olduğu, yine PKK ve Hizbullah'tan ayrılmış ve emniyet ile işbirliği halinde olan isimlerin işlettiği iş yeri arandı mı? Öyle ya, o iş yerinin sahipleri cinayetten bir hafta öncesine kadar borçlarını ödeyemediği için icra takibindeydiler ve iş yerlerini bile açamıyorlardı. Ancak ne hikmetse olaydan sonra trilyonluk yatırımlara başladılar. Peki o iş yeri araştırılıp soruşturuldu mu? Soruşturmacıların olaydan 2 sene sonra bile haberdar olmadıkları ve olay yerinin 50 metre, evet 50 metre, sadece 50 metre ötesinde yer alan ve olay yerini ve Hablemitoğlu'nun evine giriş çıkışını, arabasını park ettiği alanı çok net gören parkta cinayet günü dolaşan 5-6 kişinin girip çıktıkları o iş yeri neden araştırılıp soruşturulmadı? Yoksa oranın sahiplerinin polisle olan direkt bağlantıları mı bu duruma neden oldu? Say avuç içi kadar bir yer kaplayan ve Ankara'nın o en küçük parkı niye araştırılmadı? Bunda bir gariplik yok mu? Ziyaretçisinden çok daha fazla bekçisi olan bir park araştırılmaz mı? Üstelik katillerin ve gözcülerin çok kolay kamufle olabilecekleri bir yer araştırılmayacak da ne araştırılacak? O halde orası neden yok sayıldı? Peki bunlar soruşturulmadı da ne yapıldı? Danıştay saldırısı sebebiyle müebbet hapse mahkum olmuş, öz ablasını gözünü kırpmadan öldürmüş, Atatürk'e ağır hakaretlerden mahkumiyet almış, laik demokratik cumhuriyeti yıkacağına dair yeminler etmiş, kendi canından ve kanından olan öz yeğenini 200 TL karşılığı erkeklere satmaktan hüküm giymiş, insanlığın yüz karası biri bulundu. Hayattan hiçbir beklentisi ve ümidi kalmamış bu tipe çeşitli vaatler ve tahliye sözü verilerek gizli tanık yapılıp suçsuz insanlara iftira attırıldı. 200 TL'ye kendi öz yeğenini erkeklere satan bu adama güya Veli Küçük'ün yanında olan biri 1 milyon dolar önermiş ve Hablemitoğlu'nu vurmasını söylemiş. Savcıların Osman'ı bu sözleri açık kimliğiyle değil gizli tanık sıfatıyla anlatıyordu. Ve bu haliyle yüzü bile kızarmadan kendisini ahlak abidesi olarak tanımlayan bu kişi, yapılan 1 milyon dolarlık öneriyi kendisinin ahlaklı, doğru ve namuslu olduğu gerekçesiyle reddettiğini iddia ediyordu. Gülmeyin, gülmeyin. Zira benim ülkem böyle birinin bu tür hezeyanlarına inanan din bezirganı öküzlerle dolu. Osman Yıldırım duruşmalarda Tayyip'i çok sevdiğini söylemiş, onun gazıyla da kendini Bilal-i Habeşi ilan etmişti. Eder! Osman Yıldırım ya da namı diğer dokuz no'lu gizli tanık kim? Kendi öz yeğenini erkeklere 200 TL'ye satmaktan mahkum olmuş bir pazarlamacı, bir satıcı, bir nokta nokta nokta. Peki Tayyip? Türkiye'yi pazarlıyorum, bizim için verilecek para önemlidir. Her şeyi pazarlar satarız, parayı veren düdüğü çalar diyen bir başbakan. Burada Tayyip'in söylediği şu kelimeler son derece önemliydi. Nasıl olmasın, Tayyip'in karakterini yansıtan en önemli cümleydi. Her şeyi pazarlar satarız. Tayyip ile Osman birbirlerine ne de güzel yakışmışlar değil mi? Aynı topun kumaşı gibi. El ele, gönül gönüle insanlara iftira üzerine iftira yağdırıyorlar. Başka? Her şeyi pazarlıyorlar, her şeyi satıyorlar. Satamayacakları hiçbir şey yok. Sanki ruh ikizleri. Ancak bu arada olan ilk ezanı okuyan ve cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Hazreti Bilal-i Habeşi'ye olmuş. İnanın yattığı yerde ters dönen Habeşi'nin ruhu başka bir şeye ihtiyaç kalmadan Tayyip ile Osman'ı çarpmaya yetecektir. Devam edelim. 8. ayrımın sonu. Sayfa 142.